Ayrım 42.
Öneriyi yapanların basit bir eylemcilikten, dar pratikçi çözümden söz etme işleri, bu kritik aşamada kendi başına büyük bir önem taşıyor. Peki ama, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu güçlü sol muhalefet nasıl ortaya çıkacak? Devrimci çizginin üstünlük kazanmasıyla mı? Ayrılar ayrı, aynılar aynı yerde durarak mı? Eylem birliği yapa yapa mı? Cephe oluşturarak mı? Bazılarını boykot ederek ve muhalefetin de muhalefetini yaratarak mı? Nasıl? Muhalefet meclisi çağrısı güçlü bir sol muhalefetin kurumsal mekanizmalarını mükemmel şekilde ortaya koymuştur. Çağrı şöyle diyor. Birleşik muhalefet hareketini yaratma çabası kendisine bir muhalefet meclisi yaratma gibi bir hedef ortaya koyamaz mı? Ve ekliyor. Şu anda var olan her birliktelik, her muhalefet odağı hangi düzeyde, hangi nitelikte olursa olsun, temsil gücü nasıl olursa olsun, böyle bir meclisin oluşumunda yer alabilir. Ona göre iç savaş koşullarından farklı olan bugünün koşullarına göre kurulacak muhalefet komiteleri bu meclisin zamanla köşe taşları olacaktır. Bu boykotçu olmayan esnek yaklaşım, sol harekette kendine güven duygusunun iyi bir örneği olarak ciddi sonuçlar doğuracaktır. Gerçi meclis sözcüğü ilk bakışta fantezi izlenimi yaratıyor. Gerçekte ise tam da bu biçim, hareketimizin çeyrek yüzyıldır başaramadığı en geniş, maksimum birlikteliğe olanak vermektedir. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Eylem birliği için sloganda, cephe için asgari programda, parti için azami programda anlaşmak gerekiyor. Fakat solun geniş kesimi ne sloganlarda ne asgari ne de azami programlarda anlaşamıyor. Sol doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bu ayrı tartışma konusu. Ama bu da bir olgudur. Gerçi birleşmesi mümkün olanlar bir araya gelmeye çalışıyor. Blok, forum ya da parti adı altında birleşmeyi deniyor. Bunların hepsinin olumlu, ilerletici yanları oluyor. Ama bu girişimlerin hiçbirisi ne solun maksimum birliktelik ihtiyacına ne de Türkiye'nin güçlü bir sol muhalefet ihtiyacına ne yazık ki yanıt vermiyor. Daha da kötüsü herhangi birinin bir başkasıyla blok, forum ya da parti içinde birleşme girişimi kendi karşıtına yol açarak yeni bölünmelere vesile oluyor. Ve nihayet birlik çabasına giren örgüt kendi birliğini koruyamaz oluyor. Muhalefet edenlerin meclisi işte bu birlik krizine Kristof Kolomb'un yumurtası örneği çözüm getirmektedir. Her şeyden önce muhalefet meclisi mevcut ya da tasarlanan eylem birliklerinin, cephelerin, blokların ve partilerin alternatifi değildir. Onların yerine kurulmayacak, o kuruldu diye diğerleri dağılmayacaktır. Değişik düzlemlerde her birlik girişimi karşıtını da yarattığı halde meclis solun içinde kendi karşıtını bu özelliklerinden dolayı yaratmayacaktır. Onun karşıtı fiili başkanlık sistemine teslim olan TBMM ve esas olarak iktidardan başkası değildir. Değişik düzeylerde, platformlarda, bloklarda, örgütlerde, yasal ya da yasal olmayan partilerde, dergi çevrelerinde yer alanların bir araya gelişine var olan ve doğacak görüş ayrılıkları da engel olmayacaktır. Çünkü muhalefet meclisinin oluşabilmesi için ortak sloganlara, asgari programlara, azami programlara, ortak ilke ve geleneklere ihtiyaç yoktur. Herkesin kendi programı cebindedir. Meclis elbette bir eylem birliği organı, bir cephe ve parti değildir. Buna rağmen o, tüm hareketi hem eyleme yöneltecek hem de sol güçlerin her düzeydeki birlikteliğine hizmet edecektir. Bu kendiliğinden böyle olacaktır. Meclis oy birliğine, tarafların veto hakkına sahip olduğu türden özel eylem birliği organı olmadığı için, aynı zamanda salt bir tartışma forumu da olmayacağı için burada kararlar çoğunlukla alınacaktır. Meclis monolitik bir parti olmadığı için ise bu kararlar azınlığı bağlamayacaktır. Bu durum eylem kararlarının bloke olmasını önler, saflaşmaya yol açar ve böylece hem eylem hem de birliktelikler üretmiş olur. Bakınız somut bir eylem kararı etrafında oluşan çoğunluk her durumda mecliste doğan bir eylem birliği demektir. Aynı konuda bir başka eylem öneren azınlık ise farklı bileşimli bir diğer eylem birliği olacaktır. Daha ileri gidelim. Stratejik bir yönelimde oluşan nispeten istikrarlı çoğunluk sol cephe ya da bloktur. Karşıt stratejik yönelimde birleşen nispeten istikrarlı bir azınlık, farklı bileşimli bir sol cephe ya da blok olacaktır. Ve nihayet mecliste sosyalist amaçlar ve temel ilkeler etrafında oluşan kalıcı çoğunluk parti demektir. Aynı şekilde oluşan kalıcı azınlık ise bu defa farklı bileşimli öteki partiyi oluşturmuş olacaktır. Böylece muhalefet meclisi bugüne kadar yaşanan pratiklerden farklı olarak tartışma, karar alma, bunları eyleme sokma sürecinde sürekli ayrışan, yeniden saflaşan, bileşimi sürekli değişen çoğunluk ve azınlık ilişkisi içinde bunların sayısız tekrarlanmasıyla kendi bağrından daha güçlü birlikler doğuracak, bu birliklerin etkin eylemi ise muhalefet meclisine yeni yeni güçler çekerek birlik sürecini her defasında daha üst bir aşamadan yeniden üretecektir. İşte bu özellikler muhalefet meclisi önerisini solun maksimum birlikteliğe olan ihtiyacı ile Türkiye'nin güçlü bir sol muhalefete olan ihtiyacını başarıyla birleştiren pratik bir öneri ve hayal gücümüzü kamçılayan geniş ufuklu bir yönelim haline getiriyor. Eğer hayata geçerse bu meclis kanun ve kararname üretmeyecek olsa da aynı anda hem eylem hem de birlik üreten ve farklı grupların dostça tartışmasını ve uygarca yarışmasını düzenleyen geniş, çoğulcu demokratik bir kurum olacaktır. Muhalefet meclisi hem solun hem de Türkiye'nin acil ihtiyaçlarına yönelik ilk adımları attığı zaman görülecektir ki o hem solun hem de Türkiye'nin yarınlarını kurmaya başlamıştır. Sol için bir sosyalist demokrasi okulu olarak ve Türkiye için geleceğin sosyalist demokrasisine özgü filizleri yeşerterek. İnsanın içinden bir ses, büyük konuşma ya bu öneri de boş çıkarsa, başarısızlığa uğrarsa diye uyarıda bulunuyor. İhtiyat kötü bir şey değildir. Gel gelelim biz şu sıralar başarı vaat eden, garantili tek bir öneri bile yaratma şansından yoksunuz. En büyük başarısızlığa ve hayal kırıklığına yol açan öneri ise hiç yapılmamış olan öneridir. Muhalefet meclisi önerisi o nedenle daha şimdiden başarıya ulaşmış bulunuyor. Veysi Sarı Sözen, Demokrat Sayı 7, sayfa 64-66. Şimdi senlerin bu üç yaklaşımına da hiç olmazsa genel hatlarıyla katılmak lazım desem, yine müfrit bir orta yolcu mu sayılırım? Ama bu tartışmalar bile tanımı gereği bir muhalefet meclisi çalışmasıdır ve bu tartışmalarla muhalefet meclisi kurulmaya başlandı işte, onaylayanın ve onaylamayanın katkısıyla. Bir başka, sen pek onaylamamıştın bu öneriyi. Muhalefet meclisi önerildiği zaman sen ne içerideydin ne de dışarıda. Birlikte dergi yayınlıyorduk. Onaylamadığın halde yine de şaşılabilir ama bunca itiraz ve eleştiriden sonra tasarının kuvveden fiile geçirilmesine davet ediyorum demiştin öneriyi ortaya koyanları. Şaşırmıştım. Ertuğrul Kürkçü, Demokrat Sayı 8, sayfa 28-91. Meclis davetiye çıkarmakla kurulamıyor ama senin itirazların bile bunun çalışmasına katılım anlamına geliyor. Öneriye dair bazı kuşkularını dile getirdiğin ve daha ziyade demin konuşan arkadaşlardan son ikisiyle polemik yaptığın, yazında önce şunları söylemiştin. Önerinin sunuluşundaki en ayırt edici yönlerden biri ve belki de başta geleni, muhalefet meclislerinin bugüne değin ileri sürülmüş tüm birlik önerilerinin karşıtı olarak formüle edilmiş olması. Ama tam da böyle değil ki. Önerinin özelliği sözünü ettiğin birlik önerilerinin karşıtı değil, bunları da kapsayıcı bir yaklaşım sunmaya çalışması. Devamında önerinin direniş komiteleri gibi özgül bir politik geçmişe referansta bulunmayı tasarladığının açık olduğunu belirtmiştin. Bunda bir sakınca mı görüyordun? Aslında sana belki zorlama sayabileceğim bir referans daha gösterebilirim. Biliyorsun yalnızca THKP kurulmadı, THKPC kuruldu. Buradaki C'nin bir rastlantı olduğunu ileri sürenler olabilir. Ama aslında bir özgül arayışın ifadesi de sayılamaz mı? Direniş komitelerini de işte bu C'yi yeniden üretenler tasarlamıştı. 20 yıl sonra P ve C'yi birlikte tasarlayan bir anlayıştan alınan referansla muhalefet meclisini önerebilmek pek de yeni bir icat sayılmamalı. Üstelik sen hayır desen bile bugüne dek 1980 öncesi çeşitli değerlendirmelerden başlayarak birçok kez direniş komitelerinin geçmişi senin geleceğindir denilmişti. Yine de direniş komiteleri deneyinin, bilgisinin ve eleştirel bir değerlendirmesinin gerçekten eksik olduğunu mu düşünüyorsun? Peki ama ne bileyim, FASA deneyinden de mi haberin yok? Bilgisine dair ise bu yazıyı kaleme aldığın zaman devrimci yol yazıları henüz yayınlanmamıştı ama senin yayınladığın ansiklopedinin arşivindeki dergileri de mi inceleyememiştin? Her neyse, muhalefet meclisi tartışmalarında bunların deney ve bilgisini eleştirel bir sorgulamadan geçirmek elbette gerekli olabilir. Böyle bir ihtiyaç varsa buna önce senin başlamanda yarar yok mu? Çünkü bu deneyi yaşayanlar ve bilgisini muhafaza edenler böyle bir işe soyunduklarında geçmişleri gözlerinin önünü perdeleyebilir. Bazı yanlışlar yapmışlarsa, ki elbette yapmışlardır, bunlar da ısrar edebilirler. Bilginin muhafazakarlığı tuzağına düşebilirler ve birçok başka neden. Oysa senin de üzerinde durman gereken husus, kaç tane direniş komitesinin kurulmuş olduğu filan değil, direniş komiteleri kurma çalışmasının anlamı ve içeriği. Hem teorik hem politik bakımdan ütopyamıza kattığı özellikler. Önerinin sunuluş sorunlarından içeriğine geçince şöyle demiştin. Ben birlik önerilerimizde hepimizin aynı sorun alanını tanımladığımızdan kuşkuluyum. Muhalefet meclisi projesi sol hareketin birliği ve muhalefet hareketinin birliği gibi birbirinden ayrı iki genel bağlam içine yerleşiyor. Devamında sol ve muhalefet kavramlarının her ikisinin de son derece geniş bir görüşler ve politikalar spektrumunu kapsadığını söylemiştin. Bu elbette çok doğru. Ama demin konuşan arkadaşın da belirttiği gibi farklı sol görüşlerin eylem birliği için sloganda, cephe için asgari programda, parti için azami programda anlaşmaları gerekirse meclis bunların yerine ya da bunlara alternatif bir çözüm olamaz ki. Dolayısıyla kendi payına ve tercih ettiğin şekilde komünistlerin birlik sorunu ile genel sol birlik sorunu kendi zeminlerinde ve kendi araçlarıyla çözülebilir. Ama bu çözümler ortak zeminleri ve araçları neden dışlasın? Sen kendi sandalyende oturmaktan vazgeçmediğin sürece ortak masa etrafındaki bir muhalefet eyleminin birliği, kavramı, devrimci sosyalizmin kendisini bir siyasal odak olarak öteki akımlardan ayırt etmesi ihtiyacını neden örtmüş olsun? Yaklaşımının baştan sona kuşkulu olması kuşkusuz çok yararlı. Bilimsel kuşku daha da yararlı ama her neyse, öneride Kürdistan'daki muhalefetin göz ardı edildiğini de ileri sürmüşsün. Oysa bu gerçekten de bir vakıa ve görmemek için kör değil, şovenist olmak lazım. Ama Kürtler şimdi kendi kaderlerini tayin çabası içindeyken onlara gelin bizim meclise katılın demenin ne alemi var? Tam da senin dediğin gibi bugün Batı ve Doğu yakasındaki her iki mücadelenin birbirini bütünleyebilmesi için de ayrı varlıklar olarak tanımlanmaları gerekiyor. İşte önerilebilecek olanın hepsi belki şimdilik bu kadar. Batı yakasındaki Kürtleri bu meclisin dışında tutmak ise kimsenin aklına gelmez, öyle değil mi? Öte yandan muhalefet meclisi önerisinde birlik sorununun çözüm alanı grupların birbiriyle ilişkilerinin ötesine genişletme kaygısı yaptığı halde senin birlik sorununun çözüm alanını grupların birbiriyle ilişkilerine indirgemeye razı değilim şeklindeki kaygısını anlayabilmiş değilim. Çevrene baktığında gerçekten de birlik talebinin sahibinin sokaktaki muhalefet olduğunu görmüşsündür. Senin de gördüğünü gösterdiğin gibi İş yeri komitelerinin, öğretmen, memur, hekim sendikalarının ve benzeri başını çeken ve örgütleyenler, aralarında örgütlü, örgütsüz, tercihli, tercihsiz, angaje ya da angaje olmayan sosyalistlerin ve devrimcilerin de bulunduğu sokaktaki insanlar. Öyleyse gerçekten de dediğin gibi, hareketin parçalı tabiatını görmezden gelmek ve grupların özgür gelişme sorunlarını sosyalist hareketin olmazsa olmazı haline getirmek, nesnel bir bakış olamaz. Talep gerçekten de bizzat eylem içindeki sosyalistlerden gelmektedir. Ama bunların önemli bir kesimi, kuru çeşmeyi filan ciddiye almıyorlarsa ve buraya gelmedilerse, onların da gelebileceği bir meclis gerekli değil mi? Yoksa bu gerekliliğin ve gerçekliğin dile getirilişini mi parçalanmışlığın rasyonalizasyonu sayıyorsun, bilemiyorum. Üstelik bu meclis önerisinin yalnızca kitle hareketi temeline dayanmış olduğu yargısına nasıl varmışsın? Bunu da anlayamıyorum. Tartışırken o kadar çok şeyi birbirine karıştırmış gibi bir izlenim veriyorsun ki gerçekten anlayamıyorum. Şöyle demiştin. Öngörüldüğü şekliyle bu meclisler yalnızca kitle hareketi temeline dayanabileceği ve kitle hareketi de dönemsel olarak yükselebildiğine göre, mesela 2 yıllık bir yükselmeden sonra kitle hareketi yeniden geri çekilecek olursa, devrimci sosyalizmin bir parti halinde örgütlenebilmesi için belki bir 10 yıl daha beklememiz gerekecek mi? Neden gereksin? Anlayabildiğim tek şey şu, sen muhalefet meclisi önerisini Birleşik Devrimciler Örgütü olarak algılamışsın. Masa ile sandalye birbirine karışmış. Oysa sen sandalyene sahip olma çabasına devam edebilirsin. Kimse senden 10 yıl filan beklemeni istemez. Muhalefet meclisi çalışması ile parti kurulması hedeflenmiyor ki, illa bir şeye benzetmek gerekecekse, Sovyet gibi bir araca sahip olmanın ön çalışması sayılabilir böylesi ve onun nüvesini bugünden oluşturmuş olursun, partinin değil. Partini kurabilmişsen, partin ile kuramamışsan bir başka biçimde gelip bu çalışmada pekala yer alabilirsin. Üstelik belki de partini bu çalışma içinde kurabilir ya da kurulmuş partini birleşik parti haline getirebilirsin. Bunu ise ancak gelişmeler gösterebilir. Klasik bir deyişle muhalefet meclisi çalışması bu anlamda kitle içinde parti çalışmasıdır. Kitle ise senin alanındaki darlığın ötesinde bir genişliği ve heterojenliği ifade edebilir. Kuşkusuz anlamı bununla sınırlı değil. Anlamı sana ait bir meclisin yerine getirebileceği işlere dek genişleyen bir alanda tanımlanabilir. Tamam, şimdi sen komünistsen, ancak senin gibi düşünenleri komünist sayabilirsin ve ancak bunlarla sağlayabildiğin maksimum birlik senin komünist ya da devrimci sosyalist birliğin olabilir ki sanırım buna parti denir. Ama seni komünist saymayan diğer komünistleri ne yapacaksın? Onları görmezden mi geleceksin? Parti tarzı dışında maksimum birlik imkanlarını araştırmayacak mısın? Dikkatini devrimci sosyalizmin örgütlenme ve birlik sorununa yöneltmiş olmana kimse bir şey demez. Ama dur bakalım, kimmiş bu devrimci sosyalistler diyenler olabilir ve gerçekte yıllardır söylenen de bu. Öyleyse dur bakalım yerine haydi diyenlerle birlikte kendi sandalyeni yaratmaktan başka çözümün yok. Hem piyasa sosyalizmi ile devrimci sosyalizmin evrensel mirasını koruma eğilimlerinin kalın hatlarıyla ayrıştığını da söylüyorsun. Anladığım kadarıyla TBKP ve SBP'yi filan kastediyorsun. Ama bildiğim kadarıyla Sosyalist Parti her vesilede piyasa sosyalizmine karşı olduğunu söylüyor. Şimdi bu arkadaşlar da ayrışan çizgide senin devrimci sosyalizm tarafında kalmış olmuyorlar mı? Öyleyse önceden söylenmişi tekrarlamak yeterli. Solun birliği konusunda çıkış noktası olarak sosyalistlerin birliği alınınca bunun mantıki pratik sonucu parti olduğu için hemen bir tıkanıklığın baş gösterdiği, bu doğrultuda harcanan çabalarda görüldü. Parti mücadele süreci dışında kurulmuyor. Biz kurduk, haydi gelin katılın denilince de kimse katılmıyor. O halde solun birliği konusunda çıkış noktası olarak öncelikleri yeniden tartışmak gerek. Demokrat sayı 3. Yani masa ve sandalye arasındaki farkı. Tartışmayı bitirmemek lazım. Zaten burada bitirmek de mümkün değil. Demokrat'ın 11. sayısında tartışmaya 3 arkadaş daha katıldı. Onlar da görüşleriyle muhalefet meclisi önerisini zenginleştirdiler. Bir yandan muhalefet meclisi çalışması yaparken, bir yandan da belki daha çok tartışmamız gerekecek. Ama tartışmak, dertleşmek kötü değil. Tartışırken anlaşabilmek ve uzlaşabilmek hiç kötü değil. Teori denilince alıntı aktarmak, pratik denilince de geçmiş deneyleri taklit etmeye çalışmak anlaşılmasa, muhalefet meclisi önerisini benimsetmek daha zahmetsiz olmaz mıydı? Oysa muhalefet meclisi yeni bir tarihsel dönemi başlayan sosyalizmin yeniden üretiminin politik düzeydeki sorunların tartışıldığı bir meclis olarak da düşünülebilir. Farklı görüşler nasıl bir sosyalizm tahayyül ettiklerini bu mecliste, somut sorunlarını birlikte çözerken birbirlerine aktarabilme, birlikte tahayyül edebilme imkanına kavuşamaz mı? Muhalefet meclisi önce ortak bir pratiğin zemini olabilmeli. Bu ortak pratik sürecinde ortak bir dilin yaratılabileceği görülmeli. Böylece ortak dile, kavramlara sahip farklı görüşlerin daha kolay anlaşılabildiği ve böylece ortak iradelerin yaratılabildiği bir eğilim, ideolojide birleşme eğiliminden başka ne anlama gelebilir?